Ayrım 8. İki darbe arasında. İskender Pala, sayfa 95. 7. yıl, 1988. Cezayı senin var. Bugün hayatınızın geri kalanının ilk günüdür. Çin atasözü. Anlatılar ki, bir zamanlar Babil'de, Belkıs'ın asma bahçelerinin olduğu yerde, ihtişamlı bir krallık kurmuş olan Numanoğlu Münzir, bu görkemin sembolü olmak üzere bir saray yaptırmayı arzulamış. Dünyanın neresinde bir ünlü mimar var ise bu sarayı yapmak için yarışmaya çağırtmış. Nihayet Sinimar adlı bir mimarın projesi beğenilmiş ve işe başlaması emredilmiş. Sinimar yapacağı saray için önce uygun bir yer aramış ve Dicle'ye bakan yüksekçe bir tepeyi seçmiş. Günler ayları, aylar yılları kovalamış ve 7 senede 4 katlı geniş ve muhteşem bir saray ortaya çıkmış. Münzir adamlarıyla birlikte sarayını görmek için gelmişler. İlk katta harikulade döşenmiş ve duvarları nakışlanmış odalar, salonlar hepsinin gözünü almış, hayran kalmışlar. İkinci katta çiçeklendirilmiş bir salon ve ortasındaki fıskiyeli havuz insana bundan güzel bir bahçe olamaz dedirtiyormuş. Mermerleri somakiden, mukarnasları altın bezek bağdan imiş. Üçüncü katta hanımların rahatça eğlenebilecekleri mekanlar ve odalar ve bir de hamam yer alıyormuş. Kurnaları billurdan, suları gül kokusundan imiş. Bir kurnadan bal şerbeti, diğerinden şarap akıyormuş. Münzir ve adamları inanmışlar ki, dünyada bundan daha güzel bir saray asla yapılamaz. Hepsi Sinimar'ı kutluyorlarmış. Derken son kata çıkılmış. Pencerelerinden görünen manzara, hiçbir yerde rastlanılmayan bir cennet bahçesi gibiymiş. Kale bedeni tarzında inşa edilmiş olan geniş terası çıktıklarında ise hepsinin dilleri tutulmuş. Böyle mükemmel bir bahçe bugüne kadar hiçbir krala nasip olmamıştır diyorlarmış. Saatler boyunca Münzir ile adamları Sinimar'ın yaptığı sarayı geze geze ve öve öve bitirememişler. Akşam olup da Münzir istirahat için kendi salonuna çekilirken Sinimar'a dile benden ne dilersen demiş. O da eserimin sizin tarafınızdan beğenilmesi benim için yeterli ödüldür sultanım karşılığını vermiş. Münzir bu alçak gönüllü mimarı çok beğenmiş ve ertesi sabah beraber kahvaltı yapmak ve orada kendisine madalyalar, hediyeler vermek için terasta hazır olmasını ferman buyurmuş. Sinimar hiçbir ödül kabul etmemeyi kafasına koyarak, "Sultanımızla kahvaltı yapmanın şerefi bizim için yeterlidir" fikriyle bu daveti kabul etmiş. O gece Münzir kutlamaları için bir şölen tertiplemiş ve böyle bir saraya sahip olmanın dünyada adını ilelebet yaşatacağını düşünerek sevinmiş. Bu görkem çok geçmeden kendisine bir kibir de vermiş ve şeytan içine girip kulağına, "Sinimar aynı sarayı veya daha güzelini ya başkası için de yaparsa" diye fısıldayıvermiş. Bu şüphe Münzir'in uykusunu kaçırmaya yetmiş. Ertesi sabah Sinimar kahvaltı için terasa çıktığında Münzir onun koluna girip beden mazgallarına kadar götürmüş ve muhafızlarının yardımıyla aşağıya itivermiş. Sinimar'ın bedeni Dicle'nin sularında parçalandığı o günden itibaren ödül yerine ceza alan insanların durumunu anlatabilmek için "Cezayı Sinimar, Sinimar'a verilen ödül" tamlaması bir deyim olarak anılmaya başlamış. Ve ben tarihin karanlık koridorlarında bu tür cezalara karşılık ödül uğramış binlerce insan yaşadığını biliyordum. Dahası bu halkaya bir kişi daha eklenmek üzere olduğunu da hissediyordum. O ben oldum. TSK içinde daima iyi şeyler yapmış, başarılı bir subay idim ve görev bilincimi hiç yitirmemiştim. Astsubay okulundayken sıralı komutanlıklar nezdinde verdiğim mücadelede Sinimar ile kaderlerimiz bir kez daha birleşti ve Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne gönderildim. Gerçekten beni doktor zannedip bir hastaneye o yüzden tayin mi etmişlerdi, yoksa bu tayinin içinde benim okumamı istedikleri bir mesaj mı gizliydi, doğrusu düşünmeye değerdi. Deniz Hastanesi'ni iyi tanıyor sayılırdım. Hem hekim arkadaşlarım hem de lojmanlarda hastane personeli komşularım vardı. Üçüncü gün hastane komutanının karşısına çıktığımda ilk sorusu, "Sen doktor musun?" olmuştu. "Hayır efendim" dedim. "Ben doktora yaptım. Aslında edebiyat öğretmeniyim." Komutan Ülkü Tulgar, tabip tuamiral idi. Bilimin, bilimselliğin değerini bilen birisiydi. Aydın ve hoşgörülü bir insandı. Yarım saat kadar benimle sohbet etti ve sonunda, "Evladım," dedi, "sana bir ofis vereceğim. Hastanemizde sana uygun bir iş yok. Sen odana kapanıp araştırmalarına devam edecek, bol bol kitap ve yazı yazacaksın. Göreyim seni, iyi bir bilim adamı ol." Hayret. Üniforma giyip de böyle düşünebilen bir adamın artık yaşamadığını inanmaya başladığım bir dönemde, hem de Kader beni yine mi yanıltıyordu yoksa? Çünkü tam da o günlerde ansiklopedilerin ve dergilerin yazıları birikmiş, hazırlamakta olduğum birkaç kitap dosyası da masamın üzerinde boşalacak bir zamanımı veya izne ayrılmamı bekliyordu. Zaten o yıllarda biriken bilimsel çalışmaların hemen hepsini izne ayrılınca tamamlayabiliyordum ve adeta çalışmak üzere yıllık iznime ayrılır duruma gelmiştim. Ülkü Paşa bunları biliyor gibi bana çalışmalarını tamamla diyordu. Ben de öyle yaptım ve odama kapandım, çalıştım, çalıştım. Doçentlik yabancı dil sınavı için İngilizce çalıştım, yarım kalan kitaplarımı tamamladım, ansiklopedi maddelerini bitirdim. Bereketli zamanlardı. Bir yandan öğlenleri spor yapıyor, futbol oynuyor, bir yandan işlerimi yoluna koyuyordum. Deniz Hastanesi'ne personel subay yardımcısı olarak atanmıştım. İlk amirim de bir öğretmen albaydı. Ertan Arı, çok iyi bir insandı. Bana bulunduğumuz ofiste iki kişilik iş olmadığını ilk söyleyen o olmuştu. Zannederim Komutan Amir Ali yönlendiren de kendisiydi. Beni geçici görev ile Deniz Hastanesi Bakım Onarım Kısım Amirliğine verdiler. Bakım Onarım kısmında astsubay arkadaşlar vardı ve zaten işler yürüyordu. Bana göstermelik bir amirlik verilmiş ama iş verilmemişti. Zaman zaman rutin birkaç evraka imza atmam gerekiyordu, o kadar. Hastanede sıcak bir dostluk anlayışı vardı. Okuldaki huzursuz mesai ortamından sonra şuursuzca tırnak yemeyi bırakmıştım. Yine de ordudan ayrılmak için her imkanı araştırdığım bir dönem idi. Hastanedeyken belki çürük raporu alabilirim diye düşünüyordum. Hekim arkadaşlarım benim zaten yardımcı sınıf subay olduğumu, kendilerince bana verilebilecek sağır, sekat vesaire bütün sahte raporların bile işe yaramayacağını söylediler. Yabancı hanımla evlenmek yahut yüz kızartıcı suç işlemek yoluyla askerlikten çıkmak da benim için mümkün değildi. Bu iki yolu da kendime yakıştıramıyor, hele bu türden söylentiler sivil hayattaki itibarımı alıp götüreceği için de elden geldiğince uzak duruyordum. Velhasıl suç işleyerek kendimi attırmayı izzet-i nefsime yediremedim. Üstelik suç işleyerek atıldığınız zaman bir daha devlet memuriyetine giremiyordunuz. Bense askerlik mesleğimden sonra bir üniversitede akademisyen olmak istiyordum. Yollar hep kapalı görünürken son umudum olan malölen emeklilik yolu da hastanede kapanmıştı. Bunu anlayınca kendimi yeniden üniformaya ısındırıp gayretli çalışmam gerektiğini anladım. O zamana kadar üniformanın üzerine leke konduracak hiçbir şey yapmadığım gibi o günden sonra da böyle bir şeyi asla yapamayacağımı anladım. Deniz Hastanesi'ndeki görevim bana birkaç ibretli sahne sundu. Bunlardan biri sıkışan işlerimi tamamlamak için ihtiyacım olan zamana sahip olmamdı ve bunun için astsubay okulundayken dua eder dururdum. Duam kabul olunmuştu. Ve ilginçtir, bütün sıkışık işlerimi bitirdiğim gün hastaneden yeniden tayinim çıktı. O zaman anladım ki hastanede geçen birkaç ay bana bağışlanmış bir zaman idi. İkinci ibret sahnesi astsubay okulundan olsun, deniz lisesinden olsun, o güne kadar aleyhimde bulunmuş, kuyumu kazmış her kimi biliyorsam hastaneye gelip benden bir konuda yardım istemiş, kendisi yahut bir yakınının tedavisi dolayısıyla doktorlara aracı olmamı rica etmişti. Hasımlarımı kapıma döken Rabbe şükretmekle birlikte asla onları kapımdan geri çevirmedim. İstediklerini yapmak için elimden geleni de ardıma koymadım. Ve nihayet benim için en büyük ibret odur ki hastanedeyken babama evlatlık hakkımın bir kısmını ödeme fırsatım oldu şöyle. 1983 yılında Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde mide ameliyatımı yapan doktor albay Mahmut Çitilci beyefendi babacan ve çok iyi bir insandı. Hastaneye tayinim çıkınca nezaketen odama ziyarete gelmiş, hoş geldin demişti. Anestezi yüzünden geç uyandığım için arada sırada bana takıldığı cümlesini tekrarladı. Seni öldürüyorduk ha? Kış ortasında babam ile annem bizi ziyarete gelmiş, babam aniden rahatsızlanmıştı. Hastanede muayene ettirdiğimde hekim arkadaşlarım safra kesesinde taş olduğunu, acilen ameliyata almak gerektiğini söylediler. Babam emekli olduğu için o yıllarda Deniz Hastanesi'nde tedavisi yapılamıyor, devlet hastanesine gitmesi gerekiyordu. Ertan Albay ile Mahmut Albay beni çağırdılar. Birisi babam adına hemen bir sağlık karnesi düzenledi, diğeri de ertesi gün ameliyat alacağını söyledi. Ameliyat sonrası yoğun bakım 2 gün sürdü. Bütün hastane personeli mesai arkadaşım olduğu için babamın bakımına azami ihtimam gösteriyorlardı. Sonraki gün babamı hariciye koğuşuna naklettiler. O gün mesaiden sonra eve gitmeyecek ve gece yanında kalacaktım. Mesai biterken doktorlar sırayla babamı ziyaret edip geçmiş olsun dediler, bir ihtiyacı olup olmadığını sordular. Babam duygusal bir insandı. Bu ilgi gözyaşlarını boşandırıverdi ve bana binlerce dua etmeye başladı. Asıl ibret sahnesini gecenin geç bir saatinde yaşadım. Babam uyuyordu ve loş odada düşüncelerim eski zamanlara gitmişti. Birden fark ettim ki 5 yıl önce benim ameliyat olup da yattığım yatakta şimdi babam yatıyordu ve o gün babamın oturup başımı beklediği sandalyede ben oturmuş onun başını bekliyordum. Gözlerimden yaş boşandı ve uzun süre başka bir dünyadaymışım gibi içim titredi, kendime gelemedim. Evet, öğretmenlikten alınmış, mesleğimden ayrılmış, eziyete uğramıştım ama Allah bana bir evladın babasına hakkını ödeyeceği fırsatı vermişti. 5 yıl önce de bu odada ikimiz sabahlamıştık, şimdi de beraber sabahlıyorduk. 5 yıl önce o benim alnımı okşayarak sabah etmişti, ben şimdi onun tuttuğum ellerinden enerji alarak uyanık kalabiliyordum. Doğruydu. Zorluklarla beraber bir kolaylık da vardı ve zahmet ile rahmet arasındaki fark yalnızca bir noktadan ibaretti. Şimdi geriye dönüp baktığımda o yıl yaptığımız en büyük hatanın lojmanlarda göze batar şekilde yaşamamız olduğunu görebiliyordum. Gerçi biz lojmana taşındığımızda eşimin başörtüsü biraz dikkat çekmiş, biraz da gizli işaretleşmelerle töhmet altına bırakılmıştık ama zamanla lojman muhitinde eşim gibi giyinenler çoğalmış, insanların gözleri alışmıştı. İster istemez bu hanımlar birbirleriyle tanışıp görüşmeye başladılar. Birileri sizi dışladığı zaman siz de ister istemez kendiniz gibi görünenlere sokulursunuz. Sözünü ettiğimiz hanımların çoğu benim eşim gibi herhangi bir işte çalışmıyordu. Gündüzleri sırayla birbirlerinin evlerinde toplanmaya başlamışlar, çaylar, börekler derken gitgide günler, toplantılar artmış. Kısa sürede bazı başörtüsüz hanımlar da bunlara katılıp sayıları ve halkaları genişletmeye başlayınca göze batar olmuşlar. Beyler olarak bizler işin vahametinin farkına varamamışız. Hanımlar ise herhangi bir art niyet taşımadıkları için hanım sohbetlerinin halkası genişledikçe daha mutlu olmaya başlamışlar. Oysa dışarıdan görenler bunların bir yerde toplanıp gizli bir şeyler çevirdiklerini, en kolay yakıştırmacayla tarikatçılık yaptıklarını söylemeye, huy çektiklerini duymaya, ispiyonlamaya, yazılı veya sözlü olarak üst makamları bildirmeye başlamışlar bile. Bunu yapanların çoğu da yine lojmanlarda oturan hanımlar imiş ve gerek kocaları vasıtasıyla gerekse bizzat karargahlara giderek durumu şikayet ediyorlarmış. Belki de bizim eşlerimizden öcü gibi korkmasalar, işlerini karışsalar, onlarla çay içip pasta yeselerdi, kendilerinden farklı bir şey yapmadıklarını göreceklerdi. Yine de eşlerimizin bu tür ev sohbetlerinin hesapları bizden sorulmaya başlanıyordu. Asker olan biz idik ama eşlerimiz de askermiş gibi onların sorumluluklarını yüklenmemiz isteniyordu. Bunun değişmekte olan konjonktür ile pekala yakından ilgisi vardı. Deniz Hastanesi'nde toplam 8 ay kadar kalmıştım. Aynı yılın Mayıs'ında genel atama emriyle Deniz Müzesi Komutanlığı'ndaki gösteri düzenleme kısım amirliğine atandım. Haziran sonlarında yeni görevime katılıp başladım. Deniz Müzesi'nde görev yapmayı öteden beri istemiştim. Burada tarihi deniz arşivi vardı ve ben de arşivcilik, kütüphanecilik işlerinden anlıyor, arşivde mevcut belgeleri okuyabiliyordum. Bu yüzden daha önceki yıllarda bu görevi isteyen dilekçeler bile yazmış ve hiçbir tayinime bu defaki kadar sevinmemiştim. Benim için hayat düzene girecek, işler düzelecek, yüzüme gülümseme gelecek diye umuyordum. Beni Deniz Müzesi'ne tayin edenler mutlaka daha önceden de benim bu görevi istediğimi biliyorlar ve benden istifade etmek istiyorlardı düşüncesindeydim. En azından bu iyi niyeti gösteren birileri olmasaydı hastaneden müzeye tayin edilemezdim. Ne var ki göreve başladığım daha ilk haftada müzedeki görevimin müzecilikten zaman bulup da arşivle ilgilenecek bir fırsat vermeyeceğini anladım. Müzecilik görevini de sevdim üstelik. Öğretmenlikten sonra huzur ile çalışılabilecek bir görevdi. Şehrin merkezinde Beşiktaş'ta olması da ayrıca beni sevindiriyordu. Dahası öğretmenlik süresince bir memur iken şimdi amir olmuştum. İlk defa idarecilik tecrübesi edinecektim. Komutandan sonraki ikinci adam konumundaydım ve benim astım olarak 6 astubay, 25 kadar devlet memuru ve yüzün üzerinde de er ve erbaş mevcuttu. Astubayların hepsi olgun, görevlerini bilen insanlardı. Nöbet tutmuyordum ama gecem gündüzüme girerek çalışıyordum. Deniz Müzesi Komutanlığı'nın gerek merkezi konumu, gerek daha sivil bir anlayışa fırsat vermesi, gerekse kültür ve sanat yönünden zengin ilişkilere kapı aralaması dolayısıyla taliplisi çok oluyordu. Özellikle emekliliğine 1 veya 2 yıl kalan albaylardan torpilli olanlar ile terfi sırasını geçirenler için bir tür taltif ve gönül alma yeriydi. O yılın 30 Ağustos'unda Oramiral Emin Göksan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekliye ayrılmış, emir subayı olan Reha Gür Albay da Deniz Müzesi Komutanlığına atandırılmıştı. Bu albayın Bahriye'deki şöhreti pek güzel değildi. Aritmetikteki ünlü bir sayıyı andıran üç harfli kötü bir lakabı vardı ve herkes onun adının başına bu lakabını koyarak anıyordu. Soyadı unutulmuş gibiydi. Deniz Müzesi'ndeki güzel günlerim pek kısa, hemen Temmuz'dan Eylül'e kadar sürecekmiş meğer. Reha Albay gelince her şey allak bullak oldu. Bir türlü yıldızımız barışmadı. Beni ezmeye çalışıyor, müzecilik, arşiv, sanat, kültür ve böyle konulardaki kendi eksiğini bendeki birikimi reddederek örtmeye çalışıyordu. Ne de olsa komutan olan o idi, onun rütbesi benimkinden öndeydi ve kendi hasta olan birinin yaptıklarını devamlı onaylamak durumunda kalması onu saldırganlaştırıyordu. Aslında istese ve beni kabullense işi çok kolay olacak, askerlik tabiriyle bu görevi tam bir yatış haline alacaktı. Ben de hatalı davranıyor, komutan idare etmeyi bilmiyordum. Henüz idarecilik tecrübem de azdı. Komutan bana müzecilik ve kültür sanat konularında amir olamayacağını anlayınca askerlik ve idarecilik konularını önemsemeye ve beni o hususlarda ezmeye başladı. Hiç istemediğim ve oyuna katılmadığım halde benimle savaşıyor oluşu müzeye çok şey kaybettiriyor, güzel projelerim sırf benden çıktı diye üst makamlara sunulmadan akim kalıyor, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın müzecilik ve sanat konularında doğrudan beni muhatap alması da komutanı çıldırtıyordu. Ama bütün bunların hiçbiri benim isteğim doğrultusunda gerçekleşmiyordu. Üstelik ben Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın komutanı bypass ederek benimle irtibatta olmasından rahatsızdım. Çünkü gerek kendi komutanımdan gerekse üst komutanlıklardan görev üstüne görev geliyor, herkes kendi verdiği görevi önemsiyor ve hesabını ona göre soruyordu. Çok çalışıyor, yoruluyor ama işimi seviyordum. Ne var ki ben yine ilk yıllardaki hataya düşmüş, bildiklerimi yapmak veya uygulamak konusunda hastalığa tutulmuştum. Müze ve arşiv için neler neler hayal ediyor, buraların gelişmesi ve tanınması için projeleri hazırlıyor, yazılar yazıyordum. Çok biliyor olmanın, bilgiçli ve ukalalık olarak algılandığı için zarar getirdiğini bilmeme rağmen içimde bir iyi niyet vardı. İsteseydi Reha Albay, benim yaptıklarımı sahiplenebilir, müzeye atılım yaptırtır, bunun sonucunda amiral bile olabilirdi. Ama o benimle kimlik mücadelesine girmeyi yeğledi ve yapılabilecek pek çok şey yapılamadı. Kuvvet komutanının eski emir subayı olmak dolayısıyla zaten pek çok amiral ve komutanın vaktiyle tepkisini çekmiş iken şimdi bir de müzede saltanat sürmeye başladığı intibağı onun üst komutanların oklarını hedef yapıyordu. Gitgide gündelik çekişmeler öne çıktı, memur ve memuriler dedikoduya yöneldiler, astsubayların da askerin de huzuru kaçtı. Müzede sergileme usullerini yenilememiz, modern müzecilik gereklerine uygun düzenlemeler yapmamız, arşivi okuyucuya açmamız gerekiyordu. Müze komutanlığı himayesindeki Barbaros'un türbesini bakıma almamız, çevre düzenlemesi yapılması için başvuru yapmamız gerekiyordu. En önemlisi de müzeye bir imaj oluşturmak gerekiyordu, reklam gerekiyordu. Ama biz onunla mesela müzeye gelen araştırmacı mektupları hangi dilde yazılsın onu tartışıyorduk ve tabii ki o komutan olduğu için ben boynumu büküp geri çekiliyordum. Deniz Müzesi gerek sanat ve denizcilik gerek tarih ve bilim konularında sık sık başvurulara muhatap oluyordu. Arşivden belge isteyen, araştırma yapma talebinde bulunan müze objeleri içinde herhangi birisinin tarihiyle ilgilenen ve böyle sayısız yerli ve yabancı araştırmacının bu müracaatlarını değerlendiriyor, elden gelen yardımı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapmaya çalışıyorduk. Ancak bürokrasi çok zaman elimizi kolumuzu bağlıyor, bir müracaatçı çok basit bir araştırma için müzede çalışabilme müracaatına aylarca cevap alamayabiliyordu. Bunun sebebi her araştırma talebinde bulunan kişinin askere alınır gibi güvenlik soruşturmasından geçirilmesiydi. Gariptir, bazen yabancı uyruklu araştırmacıların izin talepleri daha kısa sürede sonuçlanır, söz gelimi bir Yunan vatandaşı Anadolu'daki bir üniversitede çalışan akademisyenden daha kısa sürede arşivimizdeki araştırma masasına oturabilirdi. Bu araştırmacı müracaatlarının bazılarına biz cevap veriyor, araştırmacının mektupla istediği bilgi, belge vesaire hakkında onlar için araştırma yapıyor, sonucu yine bir mektup ile kendilerini bildiriyorduk. Yabancı müracaatlara sağlıklı cevap verebilmek için öncelikle onların ne istediğini bilmek gerekiyordu. Bu amaçla İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça vesaire dillerini bilen kısa dönem erlerden yararlanmayı, her dönemde her dilden en az bir mütercim erin müzede istihdamının sağlanması için girişimlerde bulunduk. Arapça hariç diğer dilleri bilen erler gelmeye başladı. Bunların bir kısmı dil bilmediği halde komutanların yakınlarından olduğu için torpille buraya geliyorlardı. Hatta bunlardan bazılarını idare etmek, yani akşamları evlerine gitmeleri için izinli saymak durumunda bile kalırdık. O dönemde çok düşündüm. Bahriye'de subay olmaktansa bir üst düzey dayının kısa dönem erlik yapan yeğeni olmak gerekirmiş diye. Müze bu bakımdan torpille askeri bol bir birlik idi ve bu torpilli erler hafta sonunda da evci çıkmak istiyorlardı. Ben bu mütercim erleri müzede görevlendirdim, hepsine iş verdim, masa verdim, en azından müze objelerini, tanıtıcı etiketlerin yabancı dillere tercüme edilmesini sağlamalarını istedim. O arada komik bir şey oldu. Müzede pek çok asar-ı atika, eser yanında eski Bahriyelilere ait alçı mankenler de yer alıyor, üzerlerinde de otantik Bahriye kıyafetleri sergileniyordu. Kaptan Paşa vitrininde Kaptan Paşa çıplığı olarak bilinen bir manken dururdu. Çıplak kelimesi tarihsel terminolojide koruma eri, muhafız olarak biliniyordu. Müzenin kıyafetlere ayrılan salonunu dolaşırken gözüme şöyle bir etiket ilişti: Naked of Kabeden Paşa. Bu Kaptan Paşa'nın çıplak hali demek oluyordu ve güya İngilizce bilen askerimiz Guard of Admiral demek istemişti. O etiketi kaç turistin okuduğunu ve üzerinde yalnızca bir cepken bulunan yarı üryan mankeni Barbaros'un soyunuk hali zannettiğini hep merak etmişimdir. Müzede bu askerlerin en yararlı oldukları alan araştırma amaçlı gelen mektupları tercüme edip bana getirmeleriydi. Ben de bu mektubu ve tercümesini beraberce alıp komutanı çıkarıyor, gerekli talimatları aldıktan sonra araştırmaya başlıyor, ilgili konuyu birkaç gün veya hafta içinde tekemmül ettirdikten sonra gelen mektuba geniş bir cevap yazıyor ve bu cevabı resmi evrak formatında yine komutana sunuyordum. Böyle zamanlarda komutan ile aramızda genellikle şu minval üzere konuşmalar geçerdi ve bu tür konuşmalar bütün komutanlar zamanında aynı şekilde yinelenir dururdu. Komutan söz gelimi İngilizce mektubun Türkçe tercümesini ve benim yazdığım cevabı okuduktan sonra derdi ki: Üsteğmenim, güzel bir araştırma yapmışsınız. Şimdi bu mektubunuzu İngilizce yazıp gönderiniz. Komutanım, isterseniz bunu İngilizceye çevirmeyelim, Türkçe olarak gönderelim. Nedenmiş o? Komutanım, bunu birkaç açıdan değerlendirmek mümkün. Birincisi, bu araştırmacı bize mektup yazarken kendi dilinden yazıyor. Türkçe yazmak gibi bir yola başvurmuyor. İkincisi, o bizden bir şeyler istiyor ve biz onun gönlü olsun diye şu kadar gün, şu kadar zaman harcayıp araştırma yapıyor, istediğini hazır ediyoruz. Eğer biz ona cevabını Türkçe gönderirsek, belki mektubumuzu tercüme ettirmek üzere bulunduğu ülkenin Türk Büyükelçiliğine uğrar, Türkçe bilen birini arar, böylece bir Türk ile, hatta belki Türk kültürüyle temasa geçer. Belki bizim hakkımızda bir bilgi edinir. Eğer kendi diline tercüme edip gönderirsek, bizi kendisine hizmete mecbur ve mahkum birisi zanneder, büyüklenir, milli onurumuz zedelenir. Gelin, onun gözündeki değerimizi düşürmeyelim, hiç olmazsa bu araştırma konusunda bize mahkum olduğunu, ona iyilikte bulunduğumuzu kendisine hissettirelim. İngilizce uluslararası bir dildir. İngilizce bile bilmiyorlar mı dedirtelim yani? Ne alakası var komutanım? Bu milli bir bakış açısıdır ve lütfen cevabımızı Türkçe gönderelim. Üsteğmenim, siz benim emrimi dinleyiniz, tercüme edip gönderiniz. Emir demiri keser dedikleri işte budur. İngilizce bilmeden biliyormuş gibi davranmak. Ancak burada garip olan bir husus daha var idi ki o da bu tür tartışmalar yaşadığım komutanlar eğer aynı mektup söz gelimi Arapça yazılmışsa karşılığını Türkçe göndermekte bir mahsur görmüyorlardı. Bu anlayış müzeyi ziyaret eden resmi heyetlerin ait oldukları milletlere göre de aynı biçimde uygulanırdı. Söz gelimin Fransız bir kuvvet komutanın Arnavutluk Savunma Bakanı yahut Pakistan Genelkurmay Başkanı birer hafta arayla müzeyi ziyarete gelecek olsalar ilk hafta yapılan hazırlıklar ve ikram en muhteşem karşılamaya, ikincisi biraz daha düşük dereceli, üçüncüsü ise en alt kademe karşılama uğurlamaya zemin hazırlar. Bu tavır bazen erlere kadar yansır. Mesela sonuncuda erlerin pantolonlarının ütüsüz oluşuna pek de aldırış edilmeyebilirdi. Bu bizim batı anlayışımızın ve batı karşısındaki duruşumuzun tipik bir göstergesiydi. Bütün her şeye rağmen 1988 yılının askerlik mesleğinde en mutlu olduğum yıl olduğunu söyleyebilirim. Şairin dediği gibi, geçmiş zaman olur ki. Hayali Cihan Değer. 8. ayrımın sonu, sayfa 108.